İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyomuzda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi şeref akşamlar. Verdiniz. Şeref aldık. Sağ olun.
Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Biz sizi tanıyoruz ama seyircilerimiz bir kere daha böyle sizin özgeçmişinizle ilgili bilgi sahibi olsunlar.
Sağ olun. Ben 24. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekiliyim. Evliyim. İki çocuğum var.
Allah
ellerinizden öper.
Maşallah.
Bir kızım, bir oğlum var. Kızım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi.
Maşallah.
Oğlum da inşallah bu sene üniversiteli olmaya çalışıyor. Dershane ve üniversiteye hazırlık telaşı, okul
var,
bir yandan.
Var evde herhalde değil mi? Bayağı
evet, oldukça yoğun ve gerginiz.
Evet.
Osmaniye'de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi orada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kazandım. Oradan mezun olduktan sonra
devletin içerisine direkt yani girmişsiniz aslında
evet,
değil mi?
Evet,
siyasalla
evet.
Birlikte.
Kaymakamlık yaptım uzun süre. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda da Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği gibi görevlerde bulundum. 2011 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayıydım. İşte o günden bugüne de milletvekili olarak vazife yapıyorum. Hali hazırda İçişleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda da Kamu İktisadi Teşebbüsleri yani KİT Komisyonu diyebildiğimiz komisyonun üyesiyim. İki komisyonu beraber götürmeye çalışıyoruz.
Evet. Sizi biz mutlaka seyircilerimiz de aynı şekilde kamuoyundan yakından tanıyoruz. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi adına da zaman zaman birçok konuşmalarınızda şahit oluyoruz. Siz hem devleti bilen, devletin içinden gelen, devlet geleneğini gayet yakından tanıyan bir insansınız. Bugün sizinle başkanlık sistemini konuşmak istedik. Hem dediğim gibi konuları bilen bir kişi olmanız hasebiyle hem de Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunması hasebiyle her zaman için gönüllerimize taht kurmuş bir parti. Milletin böyle güven duyduğu bir parti. Onun sözcüsü olarak burada bulunmanız da tabii ayrıca güzel. Mümkünse bugün bir başkanlık sistemiyle başlayalım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz bu sistemi tartışmaya açıyorum dedi. Biz de tartışalım o zaman sistem nasıl diye. Sakıncaları var mıdır, artıları eksileri nelerdir sizden dinleyelim.
Tabii ülkenin toprak bütünlüğü hususu ve Türk milletinin birliği Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önemli hassasiyetlerini oluşturuyor. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem parti politikalarımızı dillendirme anlamında hem de toprak bütünlüğümüz ve millet olarak bütün o alt kimliklerle beraber bir bütün olarak kalmamız hususunda bizim liderimiz olarak önümüzdeki önder rehber olarak çok yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele maalesef geldiğimiz şu günlerde yanlış politikaların, yanlış uygulamaların ve yanlış hedeflerin ortaya konulmasından dolayı yani iktidar partisinin ya da uluslararası güçlerin yanlış politikaları bizi tehlikeye uçuruma götürecek olan politikalar yüzünden bu mücadele yani genel başkanımızın bize önderlik ve rehberlik ettiği mücadele çok daha büyük önem arz eder hale geldi. Bu gidiş, bu hedef çok dilli, çok milletli, çok bayraklı bir Türkiye'ye doğru bir gidiş var.
Kaldı ki bu bizim için kabul edilemez değil
bu,
mi?
Evet. İşte bu programın adı zaten Birlik Tabii. Zamanı. Yani bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Sayın Genel Başkanımız da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kadroları da, ona gönül veren bütün Türk milletinin sağduyu sahibi insanları da buna razı değiller. Bunun çok farklı argümanları var. Bu yanlış politikaların bizi uçuruma götürdüğünü düşündüğümüz bu politikaların çok farklı argümanları var. İşte o argümanlardan birisi başkanlık sistemi. Nasıl? Şöyle anlatayım. İyi şeyler, güzel şeyler taklit edilir Aylin Hanım. Mesela kolunuzda bir çanta vardır muhtemelen. Hanımların çantası malum meşhurdur. Bu çanta iyi bir marka ise, kaliteli bir marka ise muhakkak onun taklitleri çıkar. Onu taklit ederler. Hem fonksiyonel olması sebebiyle hem de kaliteli olması sebebiyle bazı işte uyanık firmalar vesaireler çıkar. O iyi markayı taklit ederler. Bunu kamuoyunda, gazetelerde falan da okuruz işte zaman zaman taklitler yakalandı falan
doğru,
diye.
Evet.
Şimdi dünyada başkanlık sistemi ile ilgili akla gelen ilk örnek Amerika Birleşik Devletleri.
Doğru. Başarılı örnek olarak uygulaması. Düşünülen, evet. Değil mi? Evet.
Birçok devlette, birçok ülkede oradaki model esas alınmak suretiyle oradaki başarıyı yakalayabilecekleri düşüncesiyle taklitleri ortaya çıkmış. Nerede çıkmış? Ağırlıklı olarak söylüyorum size. Güney Amerika ülkelerinde ortaya çıkmış. Afrika ülkelerinde ortaya çıkmış. Fakat başarılı olamamışlar. Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başkanlık sistemini uygulayan devletlerin önemli bir bölümüne bakın. Ya diktatörlüklere dönüşmüş, doğru, ya da askeri darbelerle kesintiye uğramış rejimler. Yani asker gelip müdahale etmiş ya da müdahale etmek zorunda kalmış. Sebep şu. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan başkanlık modelinde, bu sistemde yürütme dediğimiz başkan ve onun kabinesi, yasama dediğimiz meclis, yani senato ve temsilciler meclisinden oluşan bu iki unsur birbirinden bağımsız. İkisi de birbirinin alanına müdahale edemiyor. Kendi alanında işlerini yapıyor. Fakat aralarında denge fren mekanizması var. Bu ne demek? İşte senato ve temsilciler meclisi belli kararları almak zorunda. Belli kararları, mesela başkanın harcayacağı bütçeye senato karar veriyor.
Evet.
Başkan da senatonun aldığı kararları uyguluyor. Yani bu ikisi arasında bir denge mekanizması var. Bu Güney Amerika ya da Afrika ülkeleri bunu taklit ederken sahip olmadıkları bir şey var. O da siyasi kültürleri buna müsait değil. Amerikan sisteminde bir kriz ortaya çıktığında, yani başkanla meclis arasında bir kriz ortaya çıktığında bunu tölere edebilecek çok fazla bir mekanizma yok. Ama onların bir sahip oldukları siyasi kültür bunu aşmalarını sağlıyor. Bakın 2013-2014, yani
tabii,
geçen yıl
Ekim ayında
Amerika'da bir kriz ortaya çıktı.
Doğru.
Parlamento bütçeye izin vermedi, bütçe çıkmadı. Bütçe çıkmayınca Amerikan hükümeti maaşları bile ödeyemedi.
Ücretsiz izinleri gönderdi insanları.
Evet, daha önce de var yaşanmış bir kriz. Fakat sonra da bu kriz çözüldü. Şimdi oradaki temel yapı şu. Başkanlık sistemi, Amerika için söylüyorum. Başkanlık sistemi orada siyasi, kültürel ve tarihi bir geçmişi var. Tarihi bir geçmişi var. Çünkü Amerika bir üniter devlet değil. Bakın, adı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz. Yani devletler birleşerek bir devlet kurmuşlar.
Yani sonradan parçalanarak da değil ama, değil mi?
Tabii,
çok önemli.
Tabii.
Baştan itibaren
tabii,
farklı devletçikler.
Farklı devletler var imiş. Biz bugün onlara eyalet diye isim veriyoruz.
Evet.
İsimlendiriyoruz. Onlar birleşmişler ve bir devlet kurmuşlar. Devleti kurarken bir anayasa ortaya koymuşlar. Koydukları anayasayla şöyle bir esas çizmişler. Biz kendi devletimiz içerisinde iç hukukumuzu kendimiz oluştururuz. Vergi sistemi, ceza sistemi, eğitim sistemi, adalet sistemi, her neyse. Bunlara biz kendi içimizde karar veririz. Ama uluslararası camiada merkezi hükümet, başkan ve merkezi parlamento, yani senato ve temsilciler meclisi, onlar bizim adımıza karar alabilirler. Ülkenin tamamında geçerli kuralları koyabilirler diye böyle bir anlaşmaya varmışlar. Dolayısıyla orada başkan biliyor ki arkasında 50 tane eyaletin parlamentosu var. Onların gerekçelerini, onların taleplerini de göz önünde bulundurmak suretiyle politika üretebilir. Ve bir kriz ortaya çıktığında bunu çözebilirler. Tarihsel yönü bu. Kültürel yönü orada yargıya saygı var. Farklı düşüncelere saygı var. Başkan senatoya saygı duyuyor. Senato başkana saygı duyuyor. Bu da kültürel yönü.
Demokrasi kültürü oturmuş durumda.
Tabii oturmuş durumda. Bakın, Amerikan başkanının oradaki yargıçlara talimat verdiği, telkinde bulunduğu söz konusu bile olamaz. Böyle bir şey yok. Bu tarih böyle bir şey kaydetmemiş. Üstelik yüksek yargıdaki yargıçları başkan atamasına rağmen. Ve daha ilginç bir şey, oradaki yargıçlar kendilerine atayan başkanla asla aynı düşünmüyorlar. Amerikan yüksek yargısında yargıçlar önüne gelen davalarla ilgili eğer söz konusu kanun anayasaya aykırı ise, anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor ise o yargıç, o kanunu uygulamadan direkt anayasanın hükümlerini uygulayabiliyor. Dolayısıyla bu bir kültür meselesi, bu bir tarih meselesi, bu bir anlayış meselesi. Şimdi
ve pardon, tek başarılı örneği de orada anladığımız
tabii kadarıyla. Tabii şimdi bunu taklit eden, taklit eden Güney Amerika'daki ülkeler ya da Afrika'daki ülkeler darbe ya da diktatörlüklerle sonuçlandı dedik ya bu rejimler.
Evet.
İşte onlarda bu kültür olmadığı için gidiyorlar duvara tosluyorlar.
Doğru.
Ve maalesef kötü uygulamalar ortaya çıkıyor, kötü örnekler ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere olaya böyle yaklaşmak lazım. Yani Amerika'da bunu iyi yapıyorlar, biz de yapalım.
Kaldı ki az önce siz de örnek verdiniz. Amerika bile problemler yaşıyor. Topal ördek benzetmesi yapılıyor,
tabii,
öyle değil mi?
Tabii.
Başkanlara.
Bakın, Amerika'da başkanlar 4 yıl için seçiliyor. Ve başkanlık seçimi 4 yılda bir yapılıyor. Temsilciler Meclisi dediğimiz parlamentonun her eyaletten nüfus oranında temsilci gönderdiği o meclisteki üyeler 2 yıl için seçiliyor. Bakın şimdi başkan 4 yıl için seçiliyor. Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıl için seçiliyor. Senato üyeleri de 6 yıl için seçiliyor. 2, 4, 6. Niye? Zaman içerisinde kriz ortaya çıkabilir. Zaman içerisinde halkın eğilimleri ortaya çıkabilir diye seçimleri bu şekilde 2, 4, 6 şeklinde yapmışlar. Yani Cumhuriyetçiler bir başkan çıkarsa bile Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edebiliyorlar.
Evet.
Zaman içerisinde vatandaşın eğilimi değişiyor, değişebilir düşüncesiyle. Ya da Senato'da aynı şekilde Demokratlar çoğunluğu kazanabiliyor. Şimdi bu
da bir mekanizma, önemli bir mekanizma.
Bu bir,
değil mi?
Bu bir şey mekanizması. Yumuşatma ve halkın eğilimlerinin idareye yansımasına ilişkin
çok seslilik sağlıyor,
mesaj içeren mekanizma. Ama yine de Amerikan başkanlık sisteminde bu iki kutup, yani parlamento ile yürütme, yani başkan arasında bir duvar var. Yani bunlar arasında ikisinin görev alanlarına müdahale edememe noktasında kesin bir ayrım var. İşte bu ayrım bu Güney Amerika ülkelerinde ya da Afrika ülkelerinde verdiğimiz örneklerde bu ayrım çözülemiyor. Sorun ortaya çıktığında, kriz ortaya çıktığında o siyasi kültüre sahip olmadıkları için kutuplaşma, zıtlaşma çok daha fazla olduğu için bu kriz çözülemiyor ve darbeyle ya da diktatörlükle sonuçlanıyor. Zaten başkanlık sistemiyle ilgili, Amerikan başkanlık sistemiyle ilgili en ağır eleştiri budur. Öyle bir şey ki seçime kişiler giriyor. Ahmet aday oluyor, işte Obama aday oluyor ya da işte Kerry aday oluyor vesaire. Kaybeden 4 yıl boyunca yönetimin yanından bile geçemiyor.
Evet.
4 yıl boyunca başkan o koltuğu dolduruyor, o koltuğu o işgal ediyor. Dolayısıyla eğer o siyasi kültüre sahip değilseniz, bahsettiğimiz kıtalardaki ülkeler için söylüyorum, kriz de sonuçlanabiliyor. Şimdi bu sistem bize özellikle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun zamandan beri bu sistem sürekli bizim önümüze konuyor. Aylin Hanım, eğer daha fazla demokrasi getirecekse, bizim sorunlarımızı çözecekse elbette biz buna evet deriz.
Tabii.
Elbette evet demek
tabii
lazım.
Ki,
bakın daha fazla demokrasi getirecekse ve sorunlarımızı çözecek. Yani milletimizin refah seviyesini yükseltecekse.
Tabii ki.
Bugün başta bölücü terör olmak üzere bizim birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü tehdit altında tutan faktörleri ortadan kaldıracaksa başkanlık sistemi gelsin.
Yani bu körü körüne bir itiraz asla değil, değil mi Hasan Bey?
Kesinlikle.
Evet.
Kesinlikle. Ama niyet o değil.
Tabii ki.
Bakın biz 139 yıl evvel, yani 1876'daki kanun esası ile beraber parlamenter sistemle yönetilmeye, tabii, parlamenter sistemi tercih etmeye başlamışız. Bu 1921 anayasamıza yansımış, 24 anayasamıza yansımış, 61 anayasamıza, 82 anayasamıza. Bizim bugüne kadar bütün bu hukuki metinlerimizde parlamenter sistem öne çıkarılmış. Yani 139 yıllık bir parlamenter sistem geçmişimiz var ve 139 yılda oluşmuş bir kültürümüz var. Siyasal kültürümüz var. Şimdi bunu bir çırpıda ortadan kaldırabilmek için gerçekten çok geçerli bir mazeretimizin olması lazım. O mazerette demin söylediğimiz gibi ya daha fazla demokrasi ya da vatandaşımızın sorunlarının çözüldüğü, daha müreffeh hale geldiği bir sistem. Eğer bunu sağlayacaksa gerçekten kabul ederiz. Ama maksat o değil.
Eğer İzninizle araya girip şunu sorayım. Parlamenter sistemle çok büyük sorunlarınız mı var peki Hasan Bey?
Parlamenter sistemle ilgili özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi mahfillerinden ve başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduğumuz şey efendim istikrar, istikrar, istikrar.
Ya evet, başkanlık sistemi denilince ya bunu getirme, ülkemize başkanlık sistemi modelini getirme gerekçesi olarak önümüze konulan şey hep istikrar oluyor, haklısınız. Evet.
Peki yani efendim Türkiye koalisyonlarla yönetilmesin. Peki 13 yıldır koalisyonla mı yönetiliyor Türkiye? Yani başkanlık sistemi mi var? Demek ki parlamenter sistemin içerisinden de 13 yıl tek başına iktidar olabilecek bir parti, bir yönetim çıkabiliyor, hükümet evet. Çıkabiliyor.
Geçmişte de bazı örnekler oldu.
Turgut Özal ve tabii. Anavatan Partisi tabii. Örneği var.
Rahmetli Menderes.
Adnan Menderes ve Demokrat Parti örneği tabii. Var. Süleyman Demirel ve Adalet tabii. Partisi örneği var. Yani şu
kısa demokrasi tarihimizde, tabii kısa siyasal tarihimizde.
Yani üst üste toplasanız bunlar doğru. Yani 1950'den bu yana işte 30-40 yıl yapar.
Haklısınız.
Dolayısıyla koalisyonla yönetildiğimiz dönemlerin daha az olduğunu görürsünüz. Peki parlamenter sistem bu kadar sizi rahatsız ediyor da kendileri ağızlarını açtıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye bölgesinde lider, dünyada küresel aktör. Bunu da parlamenter sistem sayesinde yapmadınız mı?
Doğru.
Dolayısıyla burada maksat başka. Onu anlatmaya çalışıyorum. Maksat ne? Başkanlık sistemiyle beraber eyalet sistemi bugün özellikle PKK'nın siyasi uzantılarının çok dile getirdiği ve PKK'nın da nihai hedefi olan bağımsız Birleşik Kürdistan hedefiyle bağlantılı bir yaklaşım. PKK'nın siyasi uzantıları bize hep kamuoyuna demokratik özellik taleplerini dile getiriyorlar. Demokratik özellik diye bahsedilen şey Türkiye'nin belli bir coğrafyasının sınırlarının tespit edilmesi ve bu coğrafya içerisinde başka onların öz yönetim dedikleri PKK-KCK yapılanmasının orada bir egemenlik sahası oluşturması ve bu yapıyı deklare etmeleri, kendilerine özel bir parlamento oluşturmaları, kendilerinin aldıkları kararlarla oraların yönetilmesi, yani üniter yapının dışında bir yapının tabii ortaya ki. Çıkması. Evet. PKK bunu biraz daha ileri aşamaya taşıyor ve Birleşik Bağımsız Kürdistan diye bir hedef koymuş. PKK bu hedefinden asla vazgeçmedi Aylin Hanım.
Tabii ki.
PKK kurulduğu 1978 yılından bu yana kadar 13 tane kongre gerçekleştirdi. Bu 13 kongresinde çok farklı alanlarda değişik stratejiler uyguladı ama değiştirmediği tek ilkesi, tek hedefi Birleşik Bağımsız Kürdistan.
Bu çok önemli.
Evet.
Son derece önemli.
Evet. 13.
Yani çözüm süreciyle birlikte bu ilkelerinden asla taviz vermediler değil mi? Buna dair bir söylemleri de olmadı.
Hayır. 13 kongresi var. Bu 13 kongrede işte başka konularda, sosyal konularda, siyasal başka konularda değişiklikler yapmışlar, evet. Stratejilerini değiştirmişler. Ama bu 13 kongrede sabit tuttukları tek hedef var, Birleşik Bağımsız Kürdistan. Şimdi bunu sağlamak için PKK'nın biliyorsunuz bir üst yapı oluşturdu PKK, KCK diye. Başında Abdullah Öcalan denilen katil var ama Kandil'dekiler ve işte Avrupa'dakiler de bu yapının içerisindeler. O KCK yapılanmasının İran kolu PEJAK diye biliniyor.
Tabii, tabii.
Türkiye kolu PKK diye biliniyor. Suriye kolu PYD biliyorsunuz bu Salih tabii. Müslim. Ondan sonra işte Kobani'de çatışanlar. Bir de Irak'taki kolu var. Dolayısıyla bu yapı bu dört coğrafyadaki yani İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki Kürt kökenli insanların da olduğu bölgeleri ayırıp bir bağımsız birleşik yapı kurmak istiyor. Bunu akşamdan sabaha yapamıyor. Ne yapıyor? İşte yavaş yavaş belediyeler üzerinden ya da demokratik özellik kavramı içerisinde topluma da yavaş yavaş alıştırmak.
Kibarlaştırarak, kibarlaştırılmış tanımlarla bizi alıştırmaya çalışıyorlar.
Evet, hani kuzuları ürkütmeden kurdun önüne götürürlermiş ya, işte vatandaşımızı, Türk milletini ürkütmeden, uyandırmadan, onlara böyle yavaş yavaş ısıtarak, alıştırarak bu fikirlere ve bu oluşumlara, bu politikalara ulaşmayı hedefliyorlar. Bugün Türkiye'de özellikle Güneydoğu'da terörle mücadele edilmemesi, teröristlerin orada bir egemenlik sahasına kavuşturulması, polislerin karakollarında, askerlerin de kışlalarında kapalı tutulmasının, terörist gördüğünüzde sakın sıkmayın, zırhlarınıza binin, oradan uzaklaşın diye talimat verilmesinin arkasında da bu yatıyor zaten. Ve bunun uygulaması Cizre. Cizre'de alan tamamıyla PKK'ya bırakıldı. Cizre'de PKK asayiş timleri oluşturuyor, kimlik kontrolü yapıyor, mahkemeler kuruyor, vergi sistemi, adalet sistemi, aklınıza ne geliyorsa, bir devlette ne varsa, asıl paralel devleti, paralel olanı orada kuruyorlar ve devlet seyrediyor. Sebep PKK kendi düzenini kurmaya ve Cizre'yi bir pilot uygulama olarak görmeye çalışıyor. PKK bu pilot uygulama çerçevesinde orada kendine itiraz eden bütün unsurları temizledi. Bütün unsur, hatırlayın, orada çatışmalar çıkıyor.
Hizbullah olsun.
Hüdapar dediler, Hizbullah dediler. Orada insanlar öldü. Bakın, bu aynen Kobani'de ya da Afrin'de ya da El Cezire diye Suriye'deki o 3 kantonda da bu süreç yaşandı.
Doğru.
PKK, yani oradaki, Suriye'deki ismi PYD, orada bütün Kürt grupları tasfiye etti. PYD orada kendisine itiraz eden bütün örgütleri tasfiye etti. Sivil toplumu tasfiye etti. Hatta Barzani'nin IŞİD'e karşı ya da Esad güçlerine karşı yardımcı olması için oraya, Kobani'ye, Afrin'e, El Cezire'ye gönderdiği peşmerge güçlerini bile tasfiye ettiler, hapse attılar, cezaevine koydular. Ve Barzani, yani o Irak'ın kuzeyindeki yapı, buna çok kızdı. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız, Barzani bölgesiyle Suriye'deki o bölge arasına çukurlar kazıldı, fiziki engeller konuldu. Barzani oradan bu tarafa hiç kimse geçmesin, ben o taraftan gelenleri istemiyorum diye de tavır aldı.
Evet.
Sebep buydu. Şimdi bu IŞİD meselesi dolayısıyla Salih Müslim ya da PYD Barzani ile barıştı. Yani bu IŞİD,
evet,
IŞİD
evet,
de başka bir boyut, tabii, başka boyut, bir tartışma tabii, konusu.
Tabii.
Dolayısıyla oradaki bütün unsurları, kendine itiraz eden bütün unsurları temizledikten sonra PYD kendi yönetimini oluşturdu. Şimdi aynısı Cizre'de yapılmak isteniyor ve devlet bunu engellemiyor, bunu seyrediyor. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partili bir Şırnak milletvekili oradaki asker ve polis için sanki barış gücü gibi seyrediyorlar nitelemesinde bulundu. Bu eyalet sisteminin uygulamasını PKK orada yapıyor, pilot uygulamasını yapıyor, bunu genişletmeyi düşünüyor, hedefi o.
İzninizle araya girmek istiyorum. Şimdi biz bu konuyu Sayın Burhan Kuzu Hoca'ya ya da işte diğer vekillere sorduğumuz zaman, yani AK Partili vekillere sorduğumuzda, iktidar partisine sorduğumuz zaman, hani öneri onlardan geldiği için onlara sorduğumuz zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz Amerikan sistemini kastetmiyoruz tam olarak. Bir tek Burhan Kuzu Hoca Amerikan sistemini beğendiğini söylüyor. Bazı vekiller Fransa tipi yarı başkanlık diyorlar. Bir kısmı da, bu da kamuoyunda sıkça dillendirildi, Türk usulü başkanlık sistemi diyorlar. Fakat bunun altı da doldurulmuyor. Yani biz bunun Türk usulü başkanlık sisteminin ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani diyorlar ki, karşımıza hep şu geliyor. Yo, başkanlık sisteminde eyalet diye bir şey olmasa söz konusu, hani ile şart değil. Şart olmadığı için de bizim şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Fakat herkesin iyi niyetli olduğunu kabul ederek devam edecek olursak, bugün olmaz, yarın olur, pat diye o sisteme geçilebilir. Bizim Güneydoğumuzda, çünkü böyle bir bölünme tehlikesi var, böyle bir terörist örgüt var, sizin deminden beri ifade ettiğiniz üzere. Sürekli hareket halinde olan, dış güçlerce beslenen, keza Amerikan derin devletinin 100 yıllık planıdır bu. Zaman zaman kamuoyuna yansıyan haritaları hepimiz gayet iyi biliyoruz nasıl ifade ettiklerini,
evet,
Güneydoğumuzu nasıl
maalesef
gösterdiklerini. Evet. Dolayısıyla da sözünüzü kesmiş olmayayım. Yani parlamenter, pardon, başkanlık sisteminin içerisinde ille federasyon olması gerekmiyor tarzında bir takım argümanlar öne sürüyorlar. Fakat bizim endişemiz ciddi şekilde bunun başkanlık sisteminin bizim önümüze dayatılmasının, Amerika derin güçler tarafından dayatılmasının ana sebebinin sizin de buyurduğunuz üzere ülkemizi önce federasyona ve daha sonra da işte bahsettiğiniz birleşik bir Güneydoğu'muzda birleşik bir devlete bürünmeye doğru götürecek kanaatindeyiz. Böyle bir endişemiz var.
Evet. Şimdi tabii eyalet sistemi söylenmiyor dediniz. Doğru. Zaman zaman AKP mahfilleri buna hayır öyle bir şey yok falan diye söylüyorlar. Ama AKP mahfilleri 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken parlamenter sisteme vurgu yapıyorlardı. Parlamenter sistemi güçlendireceklerini söylüyorlardı. 2002 AKP'nin seçim beyannamesinde parlamenter sistemi güçlendireceği beyanı vardı. 2007 seçim beyannamesinde AKP'nin
aynı, değil mi?
Parlamenter sistemi doğru, güçlendireceğini, evet, onun sorunlarını çözeceğine ilişkin vurgular vardı. Açıkça da deklar ediyorlardı. Burada var. Onların beyannamelerini de getirdim. Yanımda var. Dolayısıyla o gün başkanlık sistemi demiyorlardı ama şimdi ısrarla başkanlık sistemi diyorlar. Yani yarın 3-5 gün sonra da efendim eyalet sistemi o gün demiyorduk ama bugün diyoruz demeleri. Dolayısıyla bu sözleri itibar etmek, ciddiye almak gerçekten mümkün değil, kabul edilemez.
Peki siz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bahsettiniz, daha önce bahsetmiştik sizinle. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda her partinin, 4 partinin getirmiş olduğu teklifler var, öyle değil mi? Tasarılar var.
Evet.
Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tasarısı neydi?
Şimdi
yani işte, oradan hareketle herhalde çözebiliriz olayı tabii, diye düşünüyorum.
Tabii ben onu da bakın bu elimdeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunmuş olduğu anayasa taslağı. Burada başkanlık sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin şeyleri var. Önerileri var. Ben isterseniz buradan orijinal metninden okuyayım. Böylece yani hiç yorum yapmadan okuyalım. Mesela başkanla ilgili yürütme ikinci bölüm bu tasarın yani bunların taslak tasarısının 20. maddesinden itibaren başlıyor. İşte seçilme yeterliliği, seçimi başkanın, görev ve yetkileri. Mesela görev ve yetkilerinden sonra 23. madde diyor ki başkan genel siyasetin yürülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda başkanlık kararnamesi çıkarabilir.
Yani bakın, Bakanlar Kurulu'nun ve Cumhurbaşkanı'nın birlikte çıkarmış olduğu kararname olayı.
Genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda başkanlık kararnamesi çıkarabilir. Başkan kanun çıkarıyor.
Yani parlamenter sistemde normalde Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı ancak değil mi efendim?
Tabii yani kanun çıkarıyor.
Tabii.
Hayır bu kanun hükmünde.
Evet,
yani Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkarabiliyor bizim mevcut sistemimizde.
Evet.
Ama burada başkan tek başına yapıyor. Hı-hı. Bakın başkan her zaman tek başına. Amerikan sisteminde de öyle. Lincoln'e atfedilen bir olay var bilirsiniz. Lincoln bir son söz başkanındır diye bir kural var Amerikan Anayasası'nda. Lincoln bir oylama yapıyor. Diyor ki oylama sonucunda 7 hayır 1 evet çıkıyor. Oylama sonucunda diyor ki 7 hayır 1 evet evetçiler kazandı diyor. Çünkü kendisi evet diyor. Şimdi burada da başkan son sözü söylüyor. Dolayısıyla bu kanun hükmündeki kararnameyi yani başkanlık kararnamesini başkan çıkarıyor. Dolayısıyla kanun çıkarıyor. Amerikan sisteminde böyle bir yetki yok.
Evet. Yani bu hem parlamenter sistemde olmayan bir şey hem de türünün en iyi örneği olan Amerikan başkanlık sisteminde de olmayan
tabii,
bir şey.
Tabii. Bakın devam ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunmuş olduğu anayasa taslağından 27. madde diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve başkanlık seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır.
Az önce bahsettiğiniz olayla tabii, tamamen tezat oluyor
tabii, Amerikan sisteminde temsilciler meclisi 2 yılda bir seçim yapılıyor. Başkan 4 yılda bir, senato üyeleri 6 yılda bir değişiyor ya da 3'te 1'i değişiyor senatonun. Şimdi burada ikisi beraber. Niye? Başkan bağlantı kendi parlamentosuyla beraber gelecek. Evet. Başkana oy
bağımlılık
verecek.
Bağımlılık olacak belki de değil mi birbirine?
Tabii. Burada devamı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir. Yani Türk usulü dedikleri bu AKP'nin modelinde başkan ben meclisi feshettim seçime gidiyorum diyebiliyor. Amerika'da böyle bir şey yok. Şimdi başkanlık sistemiyle parlamenter sistem arasındaki en önemli fark şu. Başkanlık sisteminde seçimi kaybeden 4 yıl kapıya bile gelmiyor, uğrayamıyor. İşte Güney Amerika'da darbeler, Orta Afrika'da diktatörlerin ortaya çıkmasındaki temel sorun bu.
Bu engel, evet.
Evet. Şimdi parlamenter sistemdeki usul ne? Parlamenter
sistemde olarak devam edecek, değil mi?
Parlamenter sistemde seçimi kaybetse bile bir kesim, diyelim ki toplumun bir kesimi nedir? Evet. Liberaller, solcular, milliyetçiler, muhafazakarlar seçimi kaybetseler bile parlamentoda temsilcileri var. Tabii. Sistem yumuşak bir şekilde diyalogla devam edebiliyor. Parlamenter sistemde meclis milletin vekilleri, milletin seçmiş olduğu temsilcileri hükümeti beğenmediği zaman düşürebiliyor. İçinden yeni bir hükümet çıkarabiliyor.
Tabii bütçe görüşmelerinde geçmişte örnekleri var.
Gibi.
Siyasi tarihimizde.
Dolayısıyla parlamenter sistemde böyle bir yumuşaklık ve letafet var. Sesiniz hiç kesilmiyor. Şimdi muhalefet partileri olarak biz itiraz ettiğimiz her hususu bize toplumun çeşitli kesimlerinden gelen tepkileri biz orada dile getirebiliyoruz. Bu bir diyalog ve uzlaşma kültürü doğuruyor.
Tabii.
Ama başkanlık sisteminde böyle bir şey yok. Şimdi eğer siz başkanın seçimiyle parlamentonun seçimini beraber yaparsanız aynı zihniyeti hem başkanla hem de parlamentoya oturtursanız o iki üç kuvvetin ikisi yani yasamayla yürütmeyi aynı kişiye, aynı anlayışa teslim etmiş olacaksınız. Çünkü bir erk daha var biliyorsunuz. Bir kuvvet daha var. O da ne? Yargı. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu anayasa taslağında yargıyla ilgili önerileri, fikirlerini buradan hemen aktarıyorum. Bakın Hakim ve Savcılar Kurulu madde 3 bu yargıyla ilgili. Diyor ki Hakimler ve Savcılar Kurulu 22 üyeden oluşur. Kurul Hakimler Dairesi, Savcılar Dairesi ve Disiplin Dairesi olarak 3 daire halinde çalışır. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı kim? Başkanın tespit ettiği kişi. 1. 2. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.
O da
başkanın tabii. Tespit ettiği, atadığı tabii bakanın tespit ettiği kişi. 2. Bu ikisi de başkanın adamı ister istemez. Kurulun 7 üyesi, yani o 22'nin ikisi belli. Adalet Bakanı ve Müsteşar. Kurulun 7 üyesi Yüksek öğretim kurumlarının hukuk, sosyal, siyasi bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. 7 üye de başkanla beraber parlamentoda çoğunluğu elde etmiş olan partinin tespit edeceği 7 kişi.
Ne yani 9.
Evet 9. Şimdi buradan devam ediyoruz. 7 üye meslekte 15 yıl çalışmış hakim ve savcılar arasından başkan tarafından seçilir. Şimdi 7'yi başkanın partisi
evet,
seçiyor.
Evet.
2'yi başkan, bakan ve müsteşar 9.
Evet.
7 taneyi de bizzat başkan seçiyor. Ne oldu?
16.
16. 22'nin 16'sını başkan seçiyor diyebiliriz.
Evet.
Geriye kalan 6 taneyi de hakim, savcılar bugünkü usulde olduğu gibi birinci derece mahkeme yargıçları, savcıları kendi aralarından seçiyorlar. Bu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yani yargıyla ilgili en önemli düzenlemeleri yapan bir kurul. Bunun 22 üyesinin 16 tanesini başkan tespit ediyor. Şimdi yasamanın meclisteki çoğunluk olması sebebiyle zaten başkan kendi partisi üzerinden başında. Yürütmenin zaten bizzat kendisi. Yargıda HSYK bu şekilde. Peki Anayasa Mahkemesi var bir de değil mi? Anayasa Mahkemesi nasıl oluşuyor? Anayasa Mahkemesi diyor AKP'nin yargıyla ilgili anayasa taslağında Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur diyor. 17 üye. Şimdi bu 17 üyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 üyesini seçiyor. Yani başkanın partisi çoğunlukta mecliste ve 9 üyeyi onlar seçiyor. Geriye kalan 8 üyeyi de başkan seçiyor.
8 üye.
Evet. 17'nin 9'unu başkanın partisi seçiyor mecliste 8 taneyi de başkan seçiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi de bu şekilde oluşuyor. Peki AKP anayasa önerisinde Danıştay'ı ve Yargıtay'ı da kaldırıyor. Orada yeni bir temyiz mahkemesi kuruyor. Yani Danıştay kaldırılıyor, Yargıtay kaldırılıyor. Yerine yeniden bir mahkeme kuruyor, temyiz mahkemesi. Bakın, temyiz mahkemesinin üyeleri nasıl seçiliyor? Yani bugün yüksek yargı dediğimiz, dün işte Yargıtay Başkanı'nı seçen o hakim sınıfından olan yargıçlar, o yüksek yargıçlar nasıl seçiliyor? Temyiz mahkemesi üyelerinin 1/4'ü hakimler ve savcılar kurulu tarafından, yani biraz yani, evvel evet, başkan tarafından, seçilen, tarafından 22 üyesinin 16 tanesi başkan tarafından tespit edilen hakimler ve savcılar kurulu temyiz mahkemesinin üyelerinin 1/4'ünü seçiyor. Zaten o kurulu başkan oluşturuyor. O kurulda tüm yüksek yargı mensuplarının 1/4'ünü oluşturuyor. Geriye kalan 1/4'ü de tevazu göstermiş başkan seçiyor. Yani yüksek yargı mensuplarının tamamını evet, başkan seçiyor.
Dolayısıyla da kuvvetler ayrılığı bitmiş mi oluyor bu modelde?
Şimdi yürütmenin başında bir başkan, yasamanın içindeki çoğunluk partisinin başındaki bir başkan, yargının da bütün mensuplarını kendisi tespit ediyor. Bütün esasları kendisi tespit ediyor. Kanun çıkarabiliyor. Meclisi feshedebiliyor istediği zaman, uygun gördüğü zaman. Yasama, efendim, yürütme ve yargının başında bir kişi üstelik.
Evet.
Bir kişi.
Şimdi bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na iktidar partisi tarafından verilen taslak. Şu an gündemde mi?
Şimdi,
ya da tekrar gündeme gelmesi...
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o anayasa hukukçusu olan uzmanları dahil hepsi bunu çalıştılar. Ve o günkü başbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o günkü hukuki resmi genel başkanı, bugünkü fiili genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bu komisyona gönderildi bu çalışma. Kafalarındaki Türk modeli dedikleri bu. Dolayısıyla bundan geri adım attılar mı? Bundan vazgeçtiler mi?
Bunun cevap hakları var. Arz ederlerse,
şu ana kadar evet, bize bildirdikleri, toplumla paylaştıkları
bir şey yok.
Bir şey yok. Onlar evet, daha çok televizyonlarda, dün akşam da vardı bir programda, daha çok Amerikan sisteminin ne olduğunu
evet,
anlatıyor.
Genelde çok doğru söylüyorsunuz. Amerikan sistemine atıfta bulunarak hep bize bu anlatılmaya çalışılıyor. Fakat dediğiniz gibi bir kavram kargaşası da oluşuyor. Yani Türk tipinden bahsediliyor, Fransız tipi yarı başkanlık sisteminden bahsediliyor, Amerikan sisteminden bahsediliyor. Yani aslında ne olacağı galiba da bilmiyoruz. Öyle değil mi? Ama şunu biliyoruz. Şu önemli değil midir? Bölücü örgütün başındaki kişi, APO, bu sistemi destekliyor ve istiyor.
Evet.
HDP denilen partinin temsilcileri, mesela Altan Tan olsun, Hasip Kaplan olsun, ifadelerini bizzat okuma imkanı da buldum. Kendileri bu sistemi destekledikleri gibi mutlaka ve mutlaka Amerikan modelinin olması gerektiğini, yani oradaki sistemlerin bütünüyle alınması gerektiğini, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, valilere seçme haklarının verilmesi ve bölgesel özellik gibi konulara zemin hazırlayacak her türlü mekanizmanın bütün olarak alınmasını savunuyorlar. Hal böyleyken o zaman bizim bundan işkillenmemiz gerekmiyor mu, bundan endişelenmemiz gerekmiyor mu?
Tabii.
Yani onların istediği ve desteklediği, özellikle bölücü başı için söylüyorum, desteklediği ve desteklediği bir sistem söz konusuysa eğer, burada bizim bir durup her şeyden önce yani başımızı iki elimizin arasında koyup düşünmemiz gerekmiyor mu? Hani o, ne denir? O beyaz diyorsa biz o zaman değil mi? Hani kara dememiz belki. Yani bir şey var çünkü işin altında belli ki. En azından en basit mantıkla bu yaklaşımın olması gerekmiyor mu?
Yani mantıkla da bu şekilde davranmamız gerekebilir ama elimizdeki doneler de bu şekilde davranmamıza yeterli zaten Aylin Hanım.
Evet.
Şimdi 1991 yılında İstanbul'da Adalet ve o zamanki Refah Partisi'nin il başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli Necmettin Erbakan'a sunmuş olduğu bir rapor var. Bu raporda işte doğudaki bu sorunun çözümüyle ilgili önerileri var. Orada da eyalet sistemi, orada da o raporda da bir özellik verilmesi ya da işte onların kendi işlerinde, kendi yönetimlerini oluşturmaları yönünde bir önerisi var bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Şimdi aslında kafada canlandırılan, hedeflenen şu: Türkiye o işte PKK ve onların siyasi uzantısı mensuplarının da söylediği şeylerle örtüşüyor. Anlaşmışlar, bu konuda bir mutabakat var. Başkanlık sistemi, eyaletler ve bu eyaletlerin içerisinde PKK-KCK yapılanmasının kendi yönetimini oluşturacağı bir alan, egemenlik sahası. Şu anda başkanlık sisteminde asıl hedeflenen şey bu. Bakın, demin bu konuya başlarken dedik, şikayetçi oldukları parlamenter sistemde 13 yıldır tek başına iktidarlar. Yani nasıl şikayetçi olursunuz? Efendim, ben bir otomobile biniyorum. Otomobille işte 180 kilometre hız yapabiliyorum. Ama dönüp geliyor diyorsunuz ki ya ben bu otomobille 150 yapamıyorum. Sen 180 yapmışsın. Yani bu çok inandırıcı değil. Asıl gerekçe PKK ile yapılan bu mutabakat. Bakın, bir aydan beri
iddia edilen mi diyelim?
Yani Oslo'da bir mutabakatları var. Basına sızdı. Bu mutabakat içerisinde bu hususların olduğu söylendi ama yalanlanmadı. Oslo'da bir mutabakat var mı? Akillerle Ahmet Davutoğlu, Sayın Davutoğlu'nun yapmış olduğu toplantıda Sayın Davutoğlu şunu söyledi: PKK Oslo'da yapmış olduğumuz mutabakata uymadı dedi. Bu da basına yansıdı. Yani ben basındakileri tekrar anladım, ediyorum. Hı hı. Kimseye iftira atmıyoruz. Kimseye yalan söylüyor demiyoruz. Ama basına yansıdı, okuduk. Bunlar yalanlanmadı. Orada diyor ki akillere, PKK Oslo'da vardığımız mutabakata uymadı. Sayın İçişleri Bakanı da bu sözü tekrarladı. PKK alan hakimiyeti kurdu, Oslo'da bize verdiği sözleri tutmuyor diye o da söyledi. Dolayısıyla bir mutabakat var. İşte o mutabakat çerçevesinde yürüyor her şey. Geçtiğimiz son iki ayda bakın, PKK'nın Avrupa'daki, Kandil'deki ya da Türkiye'deki belli mahfillerdeki sözcüleri söylediler. Eğer bizim işte şu isteğimizi yapmazsanız, bu isteğimizi yapmazsanız mutabakatı açıklarız dediler. Ve maalesef bu mutabakatı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taraftarı, oy veren vatandaşlarımız bilmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bilmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetindeki birçok bakan bilmiyor. Birkaç kişi biliyor bunu. Bir de basın, yani resmi olarak kastediyorum, basına sızmış çok şey var. Çok şey var. Ve işte bugün de önümüzdeki 15 gün içerisinde çok önemli gelişmeler olabilir diye beyanları var iktidar yetkililerinin. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Gizliyorlar. Ama KCK iddianamesi var Aylin Hanım. 2011 yılında o günkü adıyla BDP'nin il başkanlıklarında yapılan aramalarda, operasyonlarda bebek katilinin el yazısıyla yazdığı mektupların örneklerinin de bulunduğu bazı belgeler var bu KCK iddianamesinin ekinde. Orada bu mutabakatla ilgili çok ciddi işaretler var, çok ciddi belgeler var.
Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın da aynı şekilde zaman zaman eskiden kullandıkları bazı ifadeler vardı. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil diye. Biz de hatta bunu televizyonumuzda belgesel haline getirdik, yayınlıyoruz ve bu da hani halkımızın umut bağladığı bir konu.
Yani tabii, kendi milli duygularını çıkmış, okşayan, değil mi? Evet.
Şimdi ağızlarından çıktığı için biz görüşlerinin bu şekilde olduğunu ve sözlerine sadık kalacaklarını umuyoruz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim o zaman.
Onları söylediler ama başka konuşmalarında da tekzip ettiler. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan iken söylediği, ben asla bunları söylemedim diye, yanılmıyorsam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kürsüde söylüyor bu söylediklerinizi ama Aksaray'daki konuşmasında da tekzip ediyor, ben bunları asla söylemedim diye. Kaldı ki geçtiğimiz 3 ay içerisinde Türkçe ile ilgili, Osmanlıca ile ilgili de bir başka ifadesi oldu. Türkçenin felsefe yapmak için uygun bir dil olmadığını, Türkçenin yeterli bir dil olmadığını, Osmanlıcanın bu işler için daha uygun olduğunu falan ifade etti. 2012'nin 24 Nisan'ında da aynı Recep Tayyip Erdoğan Türkçenin felsefe yapmak için yetersiz olduğunu söyleyenlerin ırkçı ve faşist olduğunu, onların kötü niyetli olduğunu, hain olduğunu falan söylemişti. Şimdi yani sözün sahibi belli de söz belli değil. Yani burada başka, öbür tarafta başka. Dolayısıyla bu sözlerin hangisine inanacağımız noktasında çok da bize güven telkin etmedikleri açık. O açıdan onların bu sözlerine milletimiz de artık inanmıyor. Çok fazla ciddiye almamak lazım. Biz doğrular üzerinden gidelim. Algılar üzerinden değil de olgular üzerinden gidelim diye düşünüyorum.
Yine de inanmak istiyoruz inşallah. İnşallah, inşallah böyle olsun da
evet, değil mi? Tabii, bütün tabii öyle olmasını çok istiyoruz.
Değil mi? Evet. Bir de efendim yine sık sık kullanılan bir argüman da, başkanlık sistemini desteklemek için kullanılan argümanlardan bir tanesi de rahmetli Alparslan Türkeş'in bu sistemi desteklediği iddiası. Bununla ilgili neler söylemek istersin?
Tabii rahmetli başbuğumuz nur içinde yatsın. İnşallah. Onun Türkiye'nin, Türk milletinin sorunları üzerine çok değerli çalışmaları var. Bize miras bıraktığı, başta dokuz ışık olmak üzere çok önemli fikirleri var. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de bu fikirlerin devamı ve üzerine onun da çok değerli katkıları var. Başkanlık sistemiyle ilgili orada merhum başbuğun bir ifadesi var. İşte tek başkan, tek meclis şeklinde. O günün şartlarında o gün yapılmış bir değerlendirme. O gün için gerçekten uygun olarak kabul edilebilecek bir değerlendirme. Ancak şu içinde yaşadığımız zaman zarfında karşımızda başkanlık sistemiyle ilgili fikirleri yüksek sesten, yüksek sesle, yüksek perdeden beyan edenler, bunu talep edenler gerçekten demokrasi, gerçekten halkın refahının yükseltilmesi, gerçekten sorunların çözümünden hareket etmek yerine yani otoriter bir yönetim hedefliyorlar. Parçalara ayrılmış bir Türk milleti ve parçalara ayrılmış bir Türk vatanı hayalliyorlar, hedefliyorlar. Dolayısıyla dokuz ışığın içerisinden bir cümleyi alıp da bunu tıpkı Pehlivanoğlu rahmetlinin bir mektubunun idam sehpasına gitmeden evvel yazmış olduğu mektubun bir bölümünü okuyup da diğer bölümünü okumayan anlayış bugün oradan bir bölümü çıkarıp bizim önümüze koyuyor. O bölümü bile çıkarıp önümüze koysalar rahmetli başbuğun diktatörlere karşı, otoriter yapılanmalara karşı, milletin birliğine ve vatan bütünlüğüne karşı duranlara net bir tavrı vardır. Bizim sadece parlamenter sistemden başkanlık sistemine bir geçiş yapmamız halinde sadece yasal mevzuatı, yani kanunları, yönetmelikleri ve diğer tüzük vesaire metinleri başkanlık sistemine uyarlayabilmemiz için 10 yıl geçeceğini söylüyor bir profesör.
Doğrudur ama değil mi?
Ve bu profesör Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilliği yapmış bir profesör. İsmini de verebilirim, sakıncası yoksa. Zafer Üskül. Yani düşünün. Biz,
ama mantıklı böyle olması zaten. Bir sistemi diğer sisteme dönüştürmek, yılların geleneği, siyasi kültürü, bütün oturmuş yapısıyla birlikte, öyle değil mi? Dönüştürmek zaten çok kolay olmasa
bütün,
gerek.
Bakın şimdi siz sadece başkanlık sistemiyle hükümet sistemini değiştirmiyorsunuz.
Evet.
Bu sistem aynı zamanda halkın devletle ilişkilerini, devletin kurumlarının birbirleriyle ilişkilerini ve halkın devletin kurumlarıyla ilişkilerini, hepsini, halkın birbiriyle olan ilişkilerini, hepsini değiştireceksiniz. Bu bir rejim değişikliğidir.
Evet, tabii.
Bu bir rejim değişikliğidir. Bu öyle efendim işte parlamentodan çıkmayacak hükümet de seçimle gelecek. Ne var bunda diye bu kadar masum bir şey söyleyemezsiniz. Kaldı ki açıkladık. Yani yasamanın başında yürütmenin bizzat kendisi, yargıyla ilgili de en temel kurumları ve en temel unsurları tespit eden bir kişi. Aylin Hanım, temel hak ve hürriyetler devletten alınan haklardır. Evet. Devletten alınan, yani temel hak ve hürriyetlerin tarihçesine bir bakarsanız bu hakları almaya çalışanlar hep devlete karşı mücadele vermişlerdir. Peki temel hak ve hürriyetleri almış, temin etmiş kişiler bu hakları nasıl muhafaza edebilirler? Bu hakları muhafaza edebilmenin birinci kriteri kuvvetler ayrılığıdır. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasıdır. Dolayısıyla bu hakları muhafaza edebilmenin en önemli argümanı bağımsız ve tarafsız yargıdır. Siz, peki, evet. Siz eğer yargıyı bu kadar bir kişinin iki dudağı arasında oluşacak bir sistemi getirirseniz temel hak ve hürriyetlerin muhafaza edilmesi mümkün olabilir mi? Biz davayı kime karşı açacağız?
Kaldı ki biz burada isimlerden tabii bahsetmiyoruz. Burada önümüze konan tasarıdan bahsediyoruz. Tabii, buradaki modelde olabilecek ihtimalleri konuşuyoruz.
Tabii, evet. Tabii.
Bir sorum daha olacak yine bununla ilgili olarak. Siz az önce 1921 Anayasası'na ve onun sonrasında yine 1924 Anayasası'na atıfta bulundunuz. Şimdi kurucu hukukumuz da bizim üniter devlet yapımızın durumu çok açık bir şekilde belirtilmiş. Egemenlik kayıtsız şartsız millete ilkesi var zaten keza. Böyle bir durumda başkanlık sisteminin içerdiği ilkeler açısından bakıldığında ki az önce sunulan tasarı da bunu ortaya koyuyor. Bu bizim kurucu hukukumuza aykırı değil midir? O açıdan da bir engel oluşturmuyor mu?
Şimdi aynen üniter devlet yapısı devletin tekliği üzerine kurulmuştur. Devletin tekliğinden kasıt tek merkezi vardır, Ankara başkent. Tek meclisi vardır, yani ülke düzeyinde bütün geçerli hukuk kuralları bir merkezden çıkar. Dolayısıyla üniter devlet dediğiniz zaman tek meclisli, tek yargı sisteminin olduğu ve tek merkezden yönetilen bir devlet modelidir, üniter devlet yapısı. Burada AKP'nin getirmiş olduğu anayasa taslağında üniter devlete yapılmış bir vurgu yok. Kaldı ki zaman içerisinde eyalet sisteminin de bu işe monte edileceğini düşünürseniz 1923'te ortaya çıkan kurucu iradenin o üniter devlet yapısından son derece farklı, onun dışında bir yapıyı hedeflediği gayet açık.
Bu taslakta üniter devlete hiçbir şekilde vurgu yapılmamış.
Vurgu yok, yok. Evet. Öyle bir vurgu yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının vurgulayan bir şey yok.
Kaldı ki özel zamanında da aynı argüman, aynı tez gündeme gelmişti. Eyalet sistemiyle birlikte bir başkanlık sistemi değil mi? Onun dışında yine daha sonra ihtilal zamanında Milli Birlik Komitesi tarafından ülkenin 7 ayrı bölüme ayrılması yine aynı şekilde. Yani hep bunlar başkanlık sistemi denildiğinde hep eyalet sistemiyle birlikte akla gelmiştir ülkemizde de, öyle
bunların
değil mi?
Bunların hepsi Amerikan menşeilidir.
Doğru, bahsettik ondan. Doğru,
evet,
söylüyorsunuz.
Yani Büyük Orta Doğu Projesi, evet. Bu bölgede bir Kürt devleti kurulma projesi ta bundan 100 yıl evvel Wilson prensipleriyle doğru. Başlayan süreçte evet. Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan Türkiye Anadolu toprakları üzerinde bir Kürt devleti, Ermeni devleti, Pontus Rum devleti kurmak isteyen o politikaların bugüne kadar uzayan, bugüne kadar gelen ama değişmeyen unsurlarıdır, parçalarıdır. Bakın 12 Eylül darbesiyle ilgili çok şey söyleyebiliriz ama benim hafızamda kalan ilk şey o günün Amerikan başkanına bizim çocuklar darbe yaptı diyen subay. Yani benim hafızamda kalan en önemli ayrıntı bu. Amerikan başkanı damdaki kemancı diye bir oyun seyrediyor tiyatroda. Türkiye'de darbe olduğu haberi bir küçük notla kendisine iletildiğinde kim yaptı diye soruyor. O da bizim çocuklar diyor. Our boys diyor biliyorsunuz. Şimdi o bizim çocuklar diye onların tarif ettiği çocuklar Türkiye'de eyalet sistemini önerdiler. Bu bir Amerikan dayatması. Bizim parlamenter sistemden bir rahatsızlığımız yok. Kaldı ki kendiler de biraz evvel söyledim seçim beyannamelerinde parlamenter sisteme vurgu yapıyorlar. Parlamenter sistem, evet, parlamenter sisteminde arızalı yönleri var.
Mutlaka.
Tedavi edilmesi gereken, ıslah edilmesi gereken, rehabilite edilmesi gereken yönleri muhakkak var. Bunlar tartışılır ama bunu tartışmak yerine ben bunu beğenmedim, bunu tercih ediyorum. Böyle bir şey olamaz. Başta söylediğiniz gibi bir kurucu irade var. Parlamenter demokrasiyi tercih etmiş bir kurucu irade var. O kurucu iradeyi böyle bir kişi istiyor diye değiştiremezsiniz. parlamenter sistemin bizim gibi toplumlarda çok önemli, yine konuşma içerisinde geçen çok önemli bir özelliği var. Kendisini ifade etmeye devam edebiliyor seçimlerde taraf olanlar. Bakın, seçim sistemi tartışılabilir, barajlar tartışılabilir, parlamentonun oluşumu tartışılabilir. Bunlarda muhakkak ki bir orta yol bulunur, doğru bir tercih muhakkak ortaya çıkar. Biz bence başkanlık sistemiyle vakit geçirmek yerine parlamenter sistemde sakıncalı gördüğümüz, arızalı gördüğümüz bölümleri tartışmalıyız. Eğer Türkiye'de bugünkü şartlarda bir başkanlık sistemi dayatması getirilirse PKK'nın talebi yerine getirilmiş olacak. Ama bir başka açıdan da toplumdaki kutuplaşma ve zıtlaşma önemli ölçüde ilerleyecek ve tehlikeli bir boyuta gelecek.
Temsil bakın, yetkisi olmadığı için.
Bakın, başkanlık sistemi gelmeden parlamenter sistemin uzlaşmacı kültürü, parlamenter sistemin o dışarıda kalan, yani seçimi kazanamayanların kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanımasına rağmen geçtiğimiz günlerde hükümetin iki numaralı ismi Bülent Arınç dedi ki biz evet %50'nin oyunu alıyoruz ama diğer %50 de bize düşman dedi. Yani Bülent Arınç parlamenter sistemin bu çok güzel yönü, o herkesin kendini temsil edebildiği parlamentonun olduğu bu güzel yönü olmasına rağmen kutuplaşmanın olduğundan bahsediyor ve bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor. Artık sokakta diyor eskisi gibi rahat gezemiyoruz diyor. İnsanlar bize düşman diyor.
Bu örneği şunun için verdiniz herhalde. Başkanlık sisteminde ise halk bu kadar da temsil hakkı bulamayacağı için kutuplaşma daha da artacak diyorsunuz değil mi?
Tabii,
o açıdan söylüyorsunuz.
Tabii bu bir siyaset kültürü diye onun için söyledim. Evet. Bu bir tarihsel bir süreç diye onun için söyledim. Bakın Güney Amerika ve Afrika ile ilgili o Amerikan modelini taklit edenlerin başına gelen diktatörlüklerden ya da darbelerden onun için bahsettim. Dolayısıyla bizde uzlaşma kültürü noktasında bizim için en iyi model parlamenter demokrasi. Orada bakın bu 24. dönem, yani benim de milletvekili olarak bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oyların yani toplam seçmenin %94'ü temsil ediliyor. %94 müthiş bir rakam.
Tabii.
Baraj %10 barajı olmasına rağmen toplum iradesinin, seçmen iradesinin %94'ü parlamentoda. Herkes kendini temsil edebiliyor. Beğeniriz, beğenmeyiz, itiraz ederiz, karşı dururuz. Ama parlamentoda her fikir savunuluyor. Her fikir dile getiriliyor. Başkanlık sistemi dediğinizde başkan 4 yıl için oraya gelecek, Türkiye'yi yönetecek ama kimseye hesap vermeyecek. 4 yıl orada garanti olacak ve kararname çıkaracak, yargıyı atayacak, parlamentoyu isterse feshedebilecek. Bu muhalefet ne yapacak? Nasıl kendisini ifade edecek? İfade edemeyecek. İfade edemeyince gerilim artacak. Gerilim artınca başka yollara belki tevessül edecek. Başka yollara tevessül edince ortaya çıkacak tablo ya diktatörlükle sonuçlanacak ya darbelerle askere diyecekler ki belki Afrika'da olduğu gibi, Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi askere yalvaracaklar adeta. Sistem kilitlendi, gel sen çöz diyecekler.
Allah muhafaza diyelim.
Allah esirgesin. Türkiye darbelerle ilgili maalesef çok kötü tecrübeleri,
kesinlikle,
çok acı tecrübeleri olan bir ülke. Dolayısıyla biz bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başkanlık sistemini PKK istiyor diye topluma dayatanlar bu sonuçların hesabını da yapmalılar.
Şunu da söyleyebilirim. Yani bütün iyi niyetle hareket ederek bu tasarıyı getirenler diyelim, şunu düşünsünler. İleride diyelim ki şu an için kendi dönemlerinde hiçbir problem olmayacağını düşünüyorlar. Fakat ileride bambaşka, hiç tahayyül edemeyecekleri birinin başkan olması durumunda çok arızalar çıkacaktır. En azından bunu hesap etmeleri gerekiyor. Öyle
kesinlikle,
değil mi?
Evet. Kesinlikle. Sistemin, yani Amerikan sisteminde denge fren den bahsediliyor.
Evet, mekanizması çok önemli. Evet.
Ondan sonra işte oradaki teamüllerden bahsediliyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri diye bahsediyoruz. Yani bu ismin üzerinde düşünmek lazım. Birleşik, ne birleşik? Devletler birleşmiş. Yani 48 tane devlet bir araya gelmiş. Hadi bir devlet kuralım demişler. Ortak bir devlet kuralım. Ama kurarken de belli haklarımızı merkeze verelim. Ama diğer haklarımız bizde kalsın demişler. Şimdi bu devletlerden biz eyalet diyoruz ama onlar devlet.
Tabii.
United States diyor.
Doğru.
States.
Tabii, tabii,
yani devletler. Biz eyalet diye tercüme ediyoruz. State devlet
tabii
demek
ki,
biliyorsunuz. Şimdi bir eyalete gidiyorsunuz ya da bir devlete gidiyorsunuz. İşte atıyorum sigara içmek kapalı alanlarda yasak.
Evet.
Diğerine gidiyorsunuz serbest. Niye? Herkes kendi iç hukukunu yürütüyor. Dolayısıyla bunlar sonradan sayıları 50. Tabii başlangıçta
evet.
48 ama sonradan 50. Şu anda 50. Dolayısıyla bunlar bir devlet kurmuşlar. Böyle merkeze de bakıyorlar. Acaba bizim yetkimizi alacak mı? Yoksa bize yanlış mı yapacak diye. Bunu da kontrol ediyorlar merkezi hükümeti. Orada eyaletlerde bir kimlik var. Nerelisin deyince Arkansaslıyım diyor. Nerelisin? Texaslıyım diyor. Michiganlıyım diyor. Yani bizdeki memleket ismi söyler gibi işte ben Osmaniyeliyim diyorum, Gavur Dağlıyım diyorum. İşte siz neyse Adanalıyım, Mersinliyim gibi,
evet.
Çukurovalıyım diyorsunuz.
Ankaralıyım.
Onun gibi yani. Orada da insanlar devletlerini söylerken böyle kendilerine bir hava, bir eda vererek söylüyorlar. Dolayısıyla merkezi hükümeti de takip ediyorlar. Başkan seçildiği zaman bütün bu devletlerin kendilerine devretmiş olduğu yetkileri kullanıyor. Onun için çok dikkatli. O teamülleri var.
Bakın, o zaman tekrar vurgulayacak olursak hiçbir zaman bir bütünü bölerek değil oluşan sistem birleşerek zaten var olan devletlerin
tabii,
birleşmesiyle çok farklı.
Amerikan başkanlık çok güzel vurguladınız. Yani Amerikan başkanlık sistemi parçaları birleştirerek bir devlet ortaya çıkmasıyla beraber tesis edilmiş, tanzim edilmiş. Bizde de başkanlık sistemi kuralım, ülkeyi de bölelim. Yani eyaletlere bölecekler ama onun nereye gittiğini hepimiz görüyor ve biliyoruz. Dolayısıyla ikisi arasında birçok farklılık var ama en önemli bizim için tehlike arz eden farklılığı da bu sistemi getirmek isteyenler Türkiye'de bölgelere, eyaletlere bölmek suretiyle belki de bir o birleşik bağımsız Kürdistan politikasına hizmet edecekler, ediyorlar. Bunun hesabını yapmalılar. Bunlar çok arızalı, çok tehlikeli yaklaşımlar.
Bazen de Osmanlı'dan misaller veriliyor biliyorsunuz. Tamam Osmanlı'da da eyalet sistemi vardı ama çok güçlü bir merkezi yönetim yok muydu efendim? Biraz ondan da bahseder misiniz? Yani böyle oraya atıfta bulunarak hani onlar yapmıştı biz de yapabiliriz tarzında bir yaklaşım doğru olur mu?
Şimdi Süleyman Demirel, sayın eski cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz diyor. Osmanlı evet merkez eyaletleri de var. Kontrol etmeye de çalışmış ama Osmanlı'nın o büyük coğrafyayı yani 36 milyon kilometre kare yanlış olabilir rakam şimdi ama çok büyük ya da 24 olabilir. Yani milyonlarca kilometre karelik bir arazi, 3 kıtaya yayılmış arazi, Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da toprakları olan bir devlet yönetilmiş ama o günkü şartlarda cep telefonları yok, uçakları yok, faksları yok, bilmem internetleri yok. Orayı yönetebilmek için elinden geldiğince bazen oradaki eyaletlerdeki yöneticilere, yerel güçlere imtiyazlar vermiş. Bazen direkt merkezden yönetmiş. Bazen eyalet sistemi demiş. Bazen il sistemi, mutasarrıf, sancak derken ama o günün şartlarında elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmış. Şimdi o günkü modeli bize bugün dayatmaya kalkarsanız hem dünyanın şartları hem Türkiye'nin şartları hem teknoloji hem kültür dünden çok farklı. Çok farklı. Yani bu o günkü modelle bugünkü modelleri meşrulaştıramazsınız. Bugünkü hedeflerinizi dünü örnek vererek kabul ettiremezsiniz topluma. Dönem değişiyor. Bakın İngiltere'de de krallık var. Orta Çağ'da da kraldı. Bugün de kral değil mi? Peki İngiltere'deki kraliyet Orta Çağ'daki kraliyet mi sizce? Yani bugün monarşik parlamenter sistem dediğimiz yani
en iyi uygulandığı sistem mi?
Tabii tabii yani parlamentonun parlamenter sistemin en güzel örneğidir İngiltere.
Anayasası olmayan.
Evet yani yazılı bir anayasası
yazılı bir
yok.
Anayasası olmayan.
Orada bir kral var kraliçe evet. Tabii şimdi hanım olduğu için kraliçe diyoruz. Ama tam bir parlamenter sistem. Herkes de orayı örnek alıyor. Parlamenter sistemden bahsedilirken İngiliz modeli örnek gösteriliyor. Dolayısıyla o günkü sistemle bugünkü sistem başka şeyler. Biz modern çağın gereklerini yapmak zorundayız. Biz temel hak ve hürriyetlerin muhafaza edildiği, devlet kurumlarının birbiriyle kavga etmediği, birbiriyle yarışmadığı, barış içerisinde, sulh içerisinde yaşadığı bir model öngörmeliyiz. Biz devletin bütün kurum ve kurallarıyla milletin refahını arttırmak, milletin huzurunu sağlamak ve en başta da birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek üzerine kurumlarımızı tesis etmeliyiz. Bizim hedefimiz bu olmalı. Milletimizin bu coğrafya üzerinde hem kalıcı olması hem de kalıcı olurken de güvenliğinin, esenliğinin, refahının sağlanmasını hedeflemeliyiz. Şahsi hedeflerimizden vazgeçmeliyiz. Bakın bizim Sayın Genel Başkanımızın çok veciz bir ifadesi var. Birçok sözü, birçok değerlendirmesi Sayın Bahçeli'nin hepimiz için örnek teşkil ediyor. Ama onun belki hepimizin hafızalarında olan en önemli sözü burada tekrar etmek istiyorum. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyor. Yani bizim de siyasette veya bütün diğer alanlarda önce ülkemizin ve milletimizin bekası, varlığı, esenliği, refahını hedef almamız lazım. Sadece parlamenter sistemle ilgili geçmişimiz 139 yıl. Yani bu 139 yılı yok sayıp da birisi istiyor diye başkanlık sistemine geçeceğiz. Ondan sonra oturacağız. Yine başkanlık sistemini savunan partinin mensubunun ifadesiyle söylüyorum. 10 yıl kanun yapacağız, tüzük yapacağız, yönetmelik yapacağız. Ya böyle bir lüksümüz yok bizim.
Dolayısıyla sonuç olarak başkanlık sisteminin ülkemize uygun olmadığı aşikar değil mi?
Kesinlikle. Yani programın başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Amerikan sistemi nedir onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi modelleri neyi getiriyor onu anlatmaya çalışıyorum. Neyi hedeflediklerini, gizli hedeflerini de söylüyorum burada. Dolayısıyla bu sistemin Türkiye'ye uygunluğundan bahsetmek mümkün değil. Bunu biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha duyar duymaz ezberden reddetmiyoruz. Bakın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çok değerli üyelerimiz vardı. Onlardan birisi Sayın Faruk Bal idi. Çok değerli katkıları oldu o uzlaşma komisyonuna. Bu hususlarda partimizi de çok parti mensuplarımızı çok ciddi programlarla aydınlattı. Biz onun verdiği değerli bilgilerden çok faydalandık. Orada kabul edilen maddelerle ilgili değerlendirmeleri de çok doğruydu Sayın Balım. Mesela uzlaşma komisyonunda 62 madde o zaman kabul edilmişti. Dendi ki efendim bu 62 maddeyi hadi geçirelim. Ya nasıl geçireceksiniz? Yani şimdi hadi bunlarda uzlaştık ya diyorlar. Şimdi Aylin Hanım içerisine başkanlık sistemi sokulmaya çalışılmış bir anayasa ve onun uzlaşılmış 62 maddesi. Başkanlık sistemi AKP'nin dayattığı, uzlaşma komisyonuna dayattığı bu model bütün maddeleri ilgilendiriyor. Yani içerisinden bunu çıkarıp hadi gerisini...
Tabii, kör topal bir şey, bir aksak bir sistem.
Tabii. Bakın bir magazin dergisinde okumuştum. Dünyanın en güzel kadınlarının yüzünün en güzel yerlerini birleştirmişler. Yani işte en güzel gözler, en güzel kaşlar, en güzel burun, işte yanak neyse birleştirmişler ki hani en ideal kadın yüzünü oluşturalım diye. Çok çirkin bir şey çıkmış ortaya. Şimdi bu öyle hadi bunlarda anlaştık, bunları geçirelim, yasalaştıralım, anayasa haline getirelim demekle olacak bir şey değil. Sizin getirdiğiniz öneri başkanlık sistemini içeriyor. Ve anayasa devletin şeklini, yönetim şeklini, devletin halkıyla ilişkilerini ve devletin kurumlarıyla ilişkilerini tanzim eden bir metindir. Ana hatlarıyla anayasa çerçeveyi çizer, kanunlarla ayrıntıları düzenlersiniz. Siz böyle bir yasa, anayasanın bir bölüm, hadi bu bölümünü yapalım, geriye kalan bölümünü de yapmayalım diyemezsiniz. Dolayısıyla biz o zaman buna da bu gerekçeyle karşı çıktık. Dolayısıyla bu model ister Amerikan modeli olsun ister adını Türk modeli diye ikisi de Türk toplumu, Türk siyasal kültürü ve tarihsel geçmişi açısından kabul edilebilir bir şey değil. Onların getirdikleri başkanlık sistemi modeli de ne demokrasi açısından bize ilerleme getirir ne de sorunlarımızın çözümü noktasında bize bir katkıda bulunur. Bu açıdan ezbere değil, her maddesi incelenmek suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları tarafından her maddesi incelenmek, tartışılmak suretiyle ne getirdiği, ne götüreceği, neyin hedeflendiği değerlendirilmek suretiyle reddedilmiştir, uygun görülmemiştir. O açıdan biz sadece muhalefet olsun diye değil. Bakın,
evet, bu söylediğiniz çok önemli. Bir de efendim, şimdi bu doğrultuda halkımız da tabii ki bir karar verecek. Şunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. İş işten geçtikten sonra bir anayasa değiştiriliyor. Ciddi bir rejim değişikliğine az önce sizin de buyurduğunuz gibi gidilecek. Yani bunun getirmiş olduğu sakıncalar vatanımız, milletimiz açısından çok geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar oluşturacaktır. Baştan beri konuştuğumuz üzere. Bunun iyi düşünülmesi, bir daha geri dönüşünün de olmayacağının hesaplanması gerekiyor.
Tabii bunlar şeye benzer. Yani diş macunu gibidir bazı şeyler. Hani diş macununu biraz fazla sıkarsanız, tüpten çıkarsa geri içine sokamazsınız. Onun hepsini ya kullanacaksınız ya israf edeceksiniz. Bazı alanlar öyledir. Geri dönemezsiniz. Geri dönmenin bir maliyeti olur, çok yüksek olur. O açıdan çok dikkatli olmak lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem başkanlık sistemiyle ilgili bu son dönemdeki tartışmalarında hem de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na vermiş oldukları taslak metne bir değerlendirme, bir inceleme yaptığımız için, bir fikrimiz olduğu için karşı çıktık. Bakın, bugünlerde bir iç güvenlik tasarısı var. Önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Onunla ilgili de hem süreci uzatıyorlar hem de topluma farklı mesajlar veriyorlar. İşte bizim de buna niye muhalefet ettiğimizi falan söylemeye başladılar. Bölücü çevrelerle de çok ahenkli bir şekilde bu iç güvenlik paketiyle ilgili bizim tavrımızı değiştirmeye çalışıyorlar. Bizim iç güvenlik tasarısı, benim de komisyon üyesi olduğum İçişleri Komisyonu'na geldiği andan itibaren tasarının orijinal metnini gördükten sonra uzun ve ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Madde madde hangi maddenin ne getirdiğini, ne götürdüğünü ve neyin hedeflendiğini çok iyi arkadaşlarımızla beraber değerlendirdik. Grubumuzdaki başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere grup başkan vekillerimize ve milletvekili arkadaşlarımıza anlattık. Onlarla da tartıştık. Fikrimiz ortaya çıktı ve komisyon çalışmalarının ilk günü, lütfen eğer vaktiniz olursa İçişleri Komisyonu'nun bu tasarıyla ilgili çalışmalarına meclis tutanaklarından internet ortamında ulaşabilirsiniz. Lütfen bakın, orada ilk andan itibaren iç güvenlik paketi denilen, işte polis vazife ve selahiyet kanunuyla, işte diğer birçok kanunda değişiklik yapılan, yapılmak istenen tasarıyla ilgili değerlendirmelerimizi ortaya koyduk. Ve bu tasarıya muhalefet edilmesi, hem de şiddetle muhalefet edilmesi gerektiğini söyledik. Parti olarak da, partideki arkadaşlar olarak da bu konuda fikir birliği içerisindeydik. Genel başkanımız da bu konuda bize talimat verdi. Şimdi efendim işte filanlarla aynı mı düşünüyorsunuz, filanlarla aynı tarafta mısınız diye toplumda bir algı oluşturmaya çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi mahfilleri. Şimdi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kimi temsil ettiğimizi biliyoruz. Biz Türk milletinin milletvekilleriyiz.
Pardon, çok özür diliyorum. Türk milleti dediğimizde halkımızın yanlış anlamaması açısından burada biz Atatürk'ün kastettiği manada bir harf milliyetçiliğini kastediyoruz, öyle değil mi?
Tabii,
yalnızca etnik, tek bir ırk, etnik köken, evet, etnik, bunu da hemen açıklayalım ki.
Evet, evet. Etnik, ırki bir değil. Bir,
evet. Kafatası milliyetçiliğinden bahsetmiyoruz.
Hayır,
kesinlikle.
Haşa, yani
Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi ne mutlu Türk'üm diyen herkes zaten,
evet,
değil mi?
Evet, evet, yani o Atatürk, evet, Türk milletini nasıl, evet, tarif ediyor?
Evet.
Atatürk diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halka Türk milleti denir. Diyor.
Budur yani, evet.
Evet, Başbuğ Alparslan Türkeş de, evet, diyor ki aynı devleti kuran, aynı devletin sınırları içerisinde yaşayan ve o devleti yaşatma arzusunda olan, aynı dine mensup insanların olduğu topluluğa Türk milleti denir diyor. Rahmetli Başbuğ biraz daha süslemiş, evet, Atatürk'ün bu tanımını. Dolayısıyla bizim kastımız bu. Etnik, ırki, herhangi bir
şey. Ben öyle olmadığını biliyorum. Yeri gelmişken açıklayalım.
Tabii diye. Biz, evet, Türk milletinin alt kimlikleri olduğunu biliyoruz. Türkmenler var, Araplar var, Kürtler var, Çerkezler var, Lazlar var. Alt kimlik olarak bir sürü böyle grup var ama bunların hepsi ortak kimlik olarak, üst kimlik olarak, o kültür milliyetçiliği anlamındaki kimlik olarak Türk ismini alıyor. Onları kastediyoruz. Dolayısıyla şunu söylemeye, ez cümle şu, burada biz milletin menfaati doğrultusunda olmayan ve milleti etnik temelli bir ayrışmaya doğru götüren, içerisinde toplumu yarınlara taşımayacak, refah seviyesini yükseltmeyecek, ileri demokrasi anlamında bir katkıda bulunmayacak bir model olarak değerlendiriyoruz. İç güvenlik yasası ile ilgili değerlendirmeyi yaparken de aynı şeyleri yaptık. Oturduk, inceledik ve o gün dedi ki bu tasarıya muhalefet etmek lazım. Niye temel hakları sınırlandırıyor? Polisin yetkilerini muğlak ifadelerle genişletiyor. Yargı alanındaki vazifeler idari alandaki görevlilere geçiyor. Okullar kapatılıyor. Polis Koleji, Güvenlik Bilimleri Fakültesi. Polisteki sistem tamamen siyasallaşıyor. Jandarma siyasallaşıyor. Biz buna itiraz edeceğiz dedik. Ve o günden beri itirazımızı koyduk. Hatta biz ilk gün iç güvenlik paketiyle ilgili muhalefetimizi koyduktan sonra diğer muhalefet partileri de bizim muhalefetimiz üzerine dikkat çektiğimiz hususlar üzerine gittiler. Onlar da muhalefetini bizim muhalefetimiz üzerinden inşa etmeye başladılar. Dolayısıyla bizim kimseyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis çatısı altında kimseden akıl fikir almaya, onların işaretini almaya ihtiyacımız yok. Biz 1969'dan beri 8-9 Şubat 1969 Adana Kongresi'nden bu yana var olan bir siyasal anlayışız. Biz hani böyle sabun köpüğü gibi bazı siyasal partiler geliyor gidiyor. Biz onlardan biri değiliz. Biz köklü bir partiyiz. İdeolojimiz, sahip olduğumuz siyasal ideoloji 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye bu topraklar üzerinde var olan bir ideoloji. Çalışmalarımız ciddi. Bunun farkındayız. Yani hangi çatı altında olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Genel başkanımız çok ilkeli birisi, bilge birisi, dürüst birisi. Bugüne kadar herhangi bir şaibeyle adı hiç anılmamış birisi. Bizi de bu konuda çok tembihliyor. Çalışkan birisi. Bakın son dönemde ortaya attığı kavramlardan birisi. Uyku orucu.
Evet, farkındayım.
Gece gündüz de gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyor ve çok değerli şeyler üretiyor. Bizleri de bu konuda telkin ediyor, tavsiyede bulunuyor. Biz de meclis çatısı altında olabildiğince ona yakışır bir yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalar ciddi, verdiğimiz yasa teklifleri ya da hükümetten gelen tasarı ve teklifleri ciddi derecede inceliyoruz. Başkanlık sistemini de inceledik. İç güvenlik paketini de inceledik. Muhalefet ettiğimiz ya da taraftar olduğumuz diğer teklif ve tasarıları da inceliyoruz. Gerçekten milletin menfaati varsa biz onun yanında yer alıyoruz. Yoksa karşısında yer alıyoruz.
Bu asla körü körüne bir şey.
Kesinlikle onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Yani hani böyle bir eleştiri var. Efendim başkanlık sistemini bilmeden işte reddediyorlar. Değil. Değil. Yani biz bazen Adalet ve Kalkınma Partisi mahfillerinden gelen tasarı ve tekliflere olumlu oy kullanıyoruz. O zaman bizi eleştiriyorlar. Ya niye onlarla beraber?
Bu da sağduyunun gereği, vicdanı gereği.
Kesinlikle. Tabii, Milliyetçi tabii. Hareket Partisi sağduyunun sesidir. Milliyetçi Hareket Partisi milletin vicdanının sesidir. Dolayısıyla karşı durduğumuz yerde de bir adım geriye atmıyoruz. Eğer milletin menfaati yoksa, hele hele zararı varsa. O açıdan biz başkanlık sistemine böyle ezbere hayır demiyoruz. İşte anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce.
Tabii ki çok güzel anlattınız baştan sona.
Sebepleri bu. Hedefler maalesef açıkça söylenmiyor. Bu. Tersi ise izah etsinler ya da oturalım onlarla karşılıklı konuşalım.
Zaten tekrar söylüyoruz. Programımız açık. İstedikleri gibi cevap hakkı var. İstedikleri gibi gelip açıklasınlar. Bu şeyi, imkanı sağlarız kendilerine.
Ben yani eğer öyle bir ortam olursa, evet, bu konuları tartışmak için zevkle geleceğimi bilmenizi
İnşallah.
İsterim.
İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ediyorum, evet, bu fırsatı verdiğiniz için. Umuyorum ki seyredenler gerçekten bugünlerin çok popüler tartışması olan bu sistemle ilgili bu anlattıklarımızdan faydalanabilmişlerdir ya da biz iyi ifade edebilmişizdir diye öyle bir temennim var. İnşallah iyi ifade edebilmişizdir.
Siz gayet güzel ifade ettiniz. Bence yeri gelmişken hemen şunu da ifade edeyim, ben de ekleyeyim. izninizle toplumda biraz daha yine bu konularda da böyle hoşgörüye ihtiyaç var. Yani bir tahammülsüzlük var. Her iki tarafta fikirlerini anlatacak, bundan daha doğal olamaz. Daha fikri duymaya, dinlemeye dahi tahammülü olmayan vatandaşlarımız olabiliyor. Bu konuda kendilerini eğitirlerse güzel olur. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bu sistemi tartışmaya açıyorum dedi. Tartışıyoruz, tartışacağız onuna kadar. Ve ondan sonra da milletimiz kendi vicdanıyla kararını verecek inşallah.
Evet, milletin verdiği karara her zaman saygılıyız.
İnşallah. Efendim, bir Birlik Zamanı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.